Herkese merhabalar efendim. Bugün muhteşem bir konuğum var. Bir yanıyla hayatla dalgasını geçen kalender meşrep bir hergele o. Aynı zamanda tabir caiz bir modern zamanlar dervişi. Kalbinin bir yanı Beşiktaş için atarken bir yanı da listesinde bir numaralı A geldi. Senden bahsediyorduk. Dedim ki hem hergeleliğin kitabını yazan hem bir modern zamanlar dervişi. Bugün bir baba var aramızda. Amca size baba diyebilir miyim? Çok seviyorum.
Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Nasıl rahat ediyorsan öyle söyleyebilirsin.
Bu arada Zafer abiyle çok büyük bir yaş farkımız yok. Aşağı yukarı bugün öğrendim. Aynı yaşlardayız. Ama o daha bir baba, bir derviş gerçekten. Ve
vallahi estağfurullah.
Sabah ilginç bir olay yaşadım. Benim bütün bu marka danışmanlığımı yapan, çekimleri yapan arkadaşım seninle ilgili sabah 6'ya kadar çalıştığım notların hepsini yırttı. Ondan sonra, neden dedi? Abi dedi, bilmeden konuş adamları. Bilmeden konuş. Sen insanların hayatını biliyorsun, soruyu yarım bırakıyorsun. Onun için bilmeden konuşuyorum. Önümde çok az notlar var. Zafer abiciğim, şu koronadan felaket filmi gibi olan koronadan geçtiğimiz günlerde içinden hangi kimlik çıktı? Ahçı mı? Yani sinema ve yazarlığın dışında bir şeyler var mı?
Ya aşçılık zaten elimden geldiği kadar asistanlık yaparım yani. Ama aç kalmam. Allah'a şükür kimseyi de aç bırakmam. Onun dışında ilk 3-4 günü böyle bir bocalama halinde geçti. Yani sürekli bir evde oturup sanki nasıl anlatayım yani 59 yaşındayım. 59 senenin yorgunluğu birdenbire çıkmış gibi oldu. Ben de yarattığı etki o oldu. Ama 3. günden sonra sıkılmaya başladım. Ondan sonra tabii doğal olarak hem yaşadığımız ülkeyi hem de dünyayı takip ediyorum. Çünkü işte Amerika'da, İspanya'da, İtalya'da yaşayan dostlarımız, Almanya'da yaşayan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Hep onlardan aldığım haberlerle televizyondakileri karşılaştırarak bir şekilde önümüzü görmeye çalışıyorum. Ama buradan kimseye umutsuzluk aşılacak bir şey söylemek istemem. Ama biz gerçekten mesela Almanya'dan 2 hafta önce bu işe uyandık. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda sağlık departmanı anlamında, sağlık personeli anlamında Allah'a şükür çok yetenekli çalışanları var, fedakar çalışanları var. Tek yapmamız gereken bu, hep diyorlar ya, ya bu haftayı geçelim, öbür haftayı geçelim, bu hafta ne zaman bitecek diye. Bu, eğer bu haftanın çok daha öne gelmesini istiyorsak mümkün olduğu kadar sokakları gerçekten çalışmaya ihtiyacı olan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize bırakıp evimize çekilmekte fayda var. Çünkü ne kadar çok içeriye kapanırsak bu hastalığın o kadar çabuk önünü alırız diye düşünüyorum. Ve gerçekten hepimiz şu yaşımıza kadar dünyada böyle bir felaketin olabileceği hiçbirimizin aklına gelmezdi.
Ancak böyle bir senaryo yazılamazdı bile, değil mi? Yani yazılamazdı. 2008'de 2009'da mı bir film vardı salgın diye?
Evet.
Birebir bugünleri yazmış ama seyrettiğimizde saçma salak bir şey geliyordu.
Evet, ve yani bu da mesela bir bilim kurgu filmi olarak, muhteşem bir proje olarak düşünülebilirdi. Zaten Amerikalılar bu saatten sonra bu fırsatı kaçırmazlar. Bunun üstüne en aşağı 50 tane sinema filmi yaparlar bize. Biz de oturur seyrederiz ama bundan sonrası çok daha önemli. Demek ki bu ne ilk ne de son olacak. Ona göre tedbirimizi almamız lazım. Ve bütün bu dönem geçtikten sonra şundan da bir kere emin olmamız lazım ki bütün dünyada ekonomik anlamda çok büyük bir sarsıntı yaşamış olacağız.
Fakirleşme hep diyorum ben. Hepimiz fakirleşeceğiz, evet, kendi yaşantımıza göre. Evet. Doğru mu?
Çünkü sen de eğlence sektörünün içinde bir insan olduğun için benden daha iyi yaşarsın bunları. Mesela çalıştırmış olduğum bir işletmem var. Onun giderleri var, çalışanları var, kirası var, tesisatı var, malı var, mülkü var. Müthiş bir kere ekonomik anlamda bir çark orası. Bütün dünyada bu çark durduğu zaman insanlar şu anda içe kapanıp ya biz neyi yanlış yaptık onu sorgulamamız gerekir bence. Yani farkındaysan mesela İstanbul'da hava pırıl pırıl olmaya başladı.
Evet.
Yani dünyadaki haberlere bakıyorsun, Venedik tarihinde ilk defa o affedersin lağımın çukurun içine balıklar gelmeye başladılar. Yani bu bile yeterli bir ihtar.
Ben Venedik'e gittiğimde ilk şey demiştim. Ya bizim Bokludere'den ne farkı var burası demiştim.
Evet.
Gerçekten öyleydi. Şimdi pırıl pırıl olmuş. Yunuslar, flamingolar hepsi
Evet.
doğa intikamını alıyor bir şekilde bizden.
Evet, ben de işte elimden geldiği kadar hem sosyal medyada hem arkadaşlarımla böyle karşılıklı dertleşerek, konuşarak bir şekilde bu süreci atlatmaya çalışıyorum. Bu arada yediğim fırçanın haddi hesabı yok. Mesela diyorum ki arkadaşım Amerika'da günde 1.000 kişi ölüyor New York'ta. Yani korku filmlerindeki gibi bütün New York bomboş. Ambulanslar sadece çalışıyor. Adamların ölüleri gömecek yeri yok diyorum. Bana diyor ki nereden biliyorsun? Şimdi böyle adamlar
Ya var neler söylüyorlar, neler yazıyorlar. Ben bazen haber giriyorum kendimden. Nereden biliyorsun? Biliyorum lan işte bu Reuters yazmış, oradan tercüme ediyorsun. Yoksa gidip de İtalya'da caddede röportaj yapıp girmiyoruz. Neyse, ne
Evet.
yemekler yapıyorsun abi evde?
Abi Türk yemeklerini çok iyi yaparım. Ben sana söyleyeyim. Kuru fasulye, nohut, pilav. Bunların hepsini yaparım. Makarnanın güzelini yaparım. Her türlüsünü yaparım. O anlamda benden daha iyi bir usta olursa da ona çok iyi asistanlık yaparım. Şunu şu
Vay.
kadar doğra, bunu bu kadar kes, bunu bu kadar karıştır. Onlara eşlik etmeyi severim. Bu anlamda mesela arkadaşım Sarp Leventoğlu çok müthiş bir aşçıdır. İnanılmaz eli lezzetlidir. Yani ayakkabıyı getir önüne koy, onu yiyecek kıvama getirir. O
İyi
derece
güzel.
iyi.
Bundan sonra acıktık mı kimi arayacağımız belli oldu yani.
Evet, Sarp Leventoğlu'nu hemen arayacaksınız. Sadece ne istediğinizi söyleyeceksiniz. Gerisine karışmayacaksınız. Hakikaten
Karışmayacak.
çok
Biraz
iyi.
sonra telefonunu da veririz. Maria Sharapova vermiş ya telefonunu.
Vermiş mi?
Vermiş. Beni arayın canınız sıkıldığında demiş. 40 saatte 2 milyon 200 bin tane mesaj almış.
Emin ol onun 2 milyonu para istemiştir.
Ha, o 2 milyonun 1 milyonu bizdendir kesin. Güzel kadın
Kesin.
diye.
Hemen para istemiştir. Tabii
Zafer
IBAN'ını göndermiştir.
abi neler okuyorsun? Arkadaşlar geleceğiz. Zafer abinin çok anıları var. Onları da anlatacağız. Bekliyorum herkes gelsin diye ama abi neler okuyorsun? Bize ne önerirsin? Ne izliyorsun?
Ya, şimdi ben şunu söyleyeyim. Biliyorsun ben hayatım boyunca iki tane kitap yazdım. Bir tanesi Hush of the Blackbird, bir tanesi de Cash on the Table.
Teşekkür.
Üçüncü kitabımı da yazdım, bitirdim. Tam İnkılap Yayıncılığa kitabı teslim edeceğim. Artık böyle son rötuşlarını yapacağım. Ondan sonra bu korona işi patladı birdenbire. Şimdi patlayınca kitabın başına ön bir şey yazmam lazım. Bu süreci anlatan. Dolayısıyla onun ne olacağı üzerine kafa yoruyorum. Bu aradaki işte toplumdaki bu korona virüsü üzerine insanların garip reaksiyonlarını, çok bilmişliklerini, efendime söyleyeyim, bize göre yani komik gelecek olan yanlarını böyle toplayıp bir ön bir giriş yapmam lazım. Onun üzerine kafa yoruyorum. Ama arkadaşlarım okumaları için çok kıymetli arkadaşlarımın yazdığı kitaplar var. Yani Can Yılmaz'ın kitapları var. Gökhan Dağıstanlı, Kerimcan Kamal, Candaş Tolga Işık, Metin Uca, İlber Hoca, İlber Ortaylı'nın kitapları var. Bunları tavsiye ederim arkadaşlarıma yani okumalarını. Onun dışında seyredilecek film olarak da
O
geçenlerde
dostunuz geldi Celil Dalçaka.
Gelir mi geldi? Vay be. Merhaba Celil. Onun dışında da ben arkadaşlarıma şunu tavsiye ederim. Ben daha çok TRT 2'yi seyrediyorum. Çünkü TRT 2 gerçekten mükemmel bir televizyon kanalı oldu. Yayınlamış. Hep şunu söylerdim ben yıllarca. Bizim gibi okumaktan ziyade daha çok dedikoduyla ya da televizyonla bilgilenmeye çalışan toplumlarda televizyon istenirse çok güzel eğitici, öğretici, eğlendirici, bilgilendirici her anlamda insanı eğitebilir diye düşünüyordum. O anlamda TRT 2'nin yayın politikasını muhteşem buluyordum ve buradan arkadaşlarıma bir kez daha tavsiye ediyorum. Çünkü çok güzel sinema filmleri var. Yani dünyanın
Gerçekten çok güzel sinema filmleri var. İnanılmaz başarılı seçimler. Televizyon demişken ilk televizyonla nasıl tanıştın abi?
Ben televizyonda ilk defa benim televizyonda tanışmama rahmetli Umur Bugay sebep oldu sağ olsun. Ben o zaman devlet tiyatrolarında oyuncuydum ama hiç kamera karşısına geçmemiştim. Bir gün beni aramış, sekreteriye haber vermiş. Ben de herhalde Bizimkiler dizisi için beni arıyor diye düşündüm. Gittim ofisine buluştuk. Dedi ki evladım ben dedi yeni bir televizyon dizisi yapacağım. İsmi dedi Saygılar Bizden dedi. Ondan sonra senle dedi orada çalışmak istiyorum. Sana da düşündüğüm bir rol var. falan dedi. Kimlerle oynayacağız abi dedim. Yavrum dedi, ilk defa televizyon işi yapacak olan adamlar olacak bu işte dedi. Ben de Allah Allah dedim, acaba yeni bir kadroyla mı işe giriyoruz? Kimden abi dedim. Zeki Ökten yönetecek dedi. Kemal Sunal başrolde oynayacak dedi. Dedim abi bu adamlar ilk defa mı televizyon karşısına çıkıyor? Evet dedi. Zeki ilk defa televizyona dizi yapacak. Kemal Sunal da ilk defa bu dizide bir mübaşir oynayacak. Benim tabi ayaklarım kıçıma vurdu. Dünyanın en güzel kadrosunu kurmuş. O kadar güzel oyuncular vardı ki orada. Rahmetli işte Kemal Sunal vardı. Savaş abi, Savaş Dinçel bir rol oynamıştı. Orhan Dede vardı. Bütün o bizimkiler kadrosunu hatırlıyorsun.
Aslında burada çok önemli bir şey var. Özür dilerim. Zeki Öktem'in yardımcısı. Kimdi, evet. Hatırlar mısın?
Tabii. Üçüncü yardımcısıydı. Zeki Demirkubuz.
Yani muazzam bir hikaye aslına baktığın zaman.
Ona da buradan selam olsun Zeki'ye de. Bizim de ilk defa Zeki ile tanışmış olduğumuz projeydi. Bu zaten o zaman ben Zeki'nin zehir gibi adam olacağı belliydi yani.
Belliydi değil mi?
Evet.
Adam defa olacak çocuk yönetmenliğinden belli oluyor.
Tabii ilk defa işte o Saygılar Bizden dizisinde başladım ben televizyon dizisine. Televizyonun önüne geçmem onunla oldu yani. Onun için de o anlamda benim için çok kıymetli. Çünkü Türkiye'nin çok çok değerli oyuncularıyla çalışmak fırsatı buldum. Tamamı zaten 12 bölümdü. Yo 10 bölümdü.
Bu kitabımızda var.
Evet var.
Hashed the Blackboard. Kitapta bu hikayeler var. Ben okuduğum evet, için var. Tabii biliyorum önümdeki notları yırtsalar da. Şimdi burada bir es verip bir Kemal Sunal sormazsam ayıp olur sana. Nasıl bir adamdı Kemal abi?
Ya Kemal abi bence filmlerinden daha komik bir adamdı. Çünkü sağ olsun bana çok yardımcı oldu. Şimdi o kadar yetenekli bir oyuncu ve sinemayı da çok iyi bildiği için hep beraber onunla sohbet ediyorduk falan filan. Ve o arada şunu fark ettim. Kemal abinin aslında müthiş teatral tarafı vardı ve kendi oynamış olduğu rollerden de biraz şikayetçiydi o zaman. Yani mesela Polizay diye bir sinema filmi yapmıştı, hatırlar mısın?
Hatırlarım abi.
Ha, mesela öyle karakterleri oynamayı daha çok seviyordu. Bir de Umur Bugay'ın ona yazmış olduğu senaryolara bayılıyordu Kemal abi. Müthiş zeki bir adamdı. O kadar zekiydi ki ya. Mesela daha işin başında rahmetli Orhan Çağman'a benim için galerici bu demiş.
Adama. Galerici.
Ha.
Orhan Dede'ye.
Orhan Dede beni tanımadığı için daha genç bir oyuncuyu. Evladım bu kim demiş. Kemal abi de demiş ki bu demiş galerici demiş. Zeki Ökten'e araba alacak bir tane. Sıfır araba. Onun karşılığında Zeki bunu 10 bölüm oynatacak demiş. Bu da homurdanmış falan. İşte işimiz artık galericilere kaldı, mesleğe bak falan diye. Sonra Kemal abi beni uyandırdı. Dedi ki Orhan Dede seni galerici zannediyor. Sakın bozma evladım dedi. Hakikaten 10 bölüm boyunca sürekli beni galerici olarak bildi rahmetli ama müthiş eğlenceli bir setti. Çok çok eğlenmiştik o insanlarla.
Sonra bir gün arabayla gittin sete. Bir arkadaşının arabasıyla gittin galiba değil mi? Beğenmesiyle.
Bir arkadaşım işte Bursa'dan araba almaya geliyordu. Tam dedim şimdi zamanı dedim arabayı böyle naylonlarını sökmeden şeydeki Sultanahmet'teki nüfus müdürlüğünü oraya getir dedim. Çocuk da sağ olsun getirdi arabayı. Sette çalışırken Zeki abiye dedim ki hocam dedim arabanız geldi dedim. Hemen Zeki abi de bildiği için tezgah. Bir tek Orhan dedenin haberi yok zaten. Arkadaşlar sete bir ara verelim dedi. Şimdi Zafer dedi benim arabayı getirmiş bir arabaya bakmam lazım dedi. Öyle deyince bütün set tabii koştu herkes arabaya. Geçti arabanın içine oturdu sağına baktı soluna baktı. Yavrum dedi ben dedi bu renk araba istemiyorum ben siyah ya da dedi koyu gri istiyorum dedi. Dedim hocam sadece bu kırmızısı var yani 6 ayda bir ancak Almanya'dan geliyor. Hemen götür bunu gözün görmesin falan dedi. Bunlar içeriye tekrar sete girdiler. Orhan dedi diyor ki Allah Allah ya adam sıfır araba veriyor. Bu nasıl kalkıp arabayı almadı ya? Bu Zeki deli ya, deli ya diye söyleyip duruyordu. Sonra da uzatmayayım fazla. Kemal abiye bir gün Orhan Dede dedi ki devamlı dedi bu galericiyi köfte yemeye götürüyorsun dedi. Bir günde bizi davet et dedi. Eğer dedi hesap 999 lira gelirse ben vereceğim 1000 lira ve üstünü sen vereceksin dedi. Kemal abi de tamam dedi. Ertesi gün köfteciye gittik. Normalde 4-5 kişiydik. 1000 lira ve üstü Kemal abiye kalacağı için Orhan dedi herkesi çağırdı köfteciye. 25-30 kişi gittik. Rahmetli Yamanlar, Mamanlar. Bu kalabalık kadro. İkişer porsiyon, üçer porsiyon yediriyor Orhan dede millete. Oğlum yiyin, nasıl olsa hesabı Kemal abi ödeyecek ya. Hesap bir geldi abi, 999 lira. İnanamadı Orhan dede. Yavrum diyor, hiç olmazsa biriniz bir tane ayran isteydiniz lan diyor. Garsona dedi ki, git dedi şuna bir bak, bir daha gel. Çocuk gitti bir daha geldi. Efendim 999 lira dedi. Kemal abi dedi ki, Orhan dedeye, dedeciğim kesene bereket dedi. Konuştuğumuz gibi 1000 lira gelseydi ben verecektim. 999 geldi, sana kaldı dedi. Biz çıktık dışarıya hep beraber. Yolda gülmekten yerlere söz. Kemal abi dedim, nasıl denk getirdin bu işi? Dedi ki oğlum, ben dedi içeriye girerken köfteciye dedim ki, hesap kaç lira gelirse gelsin, 999 lira yazacaksın, üstünü ben sana sonra veririm.
Allah rahmet eylesin ya. Muazzam, muazzam. Abi. Soruyorlar şimdi, herkes kitabı okuduk diyor, bir de sesli dinliyorsunuz arkadaşlar. Bu kitap, eyvah, 12 baskı yaptıktan sonra Orhan Pamuk mesleği, eyvah, bırakıp kaçtı yurt dışına, değil mi?
O benim esprim.
Biliyorum, çok gülüyorum ona. Zafer abi, kitabın adını Cem Yılmaz'ın koyduğunu biliyoruz ama kitabı okumayanlar hikayesinin nereden geldiğini bilmiyorlar.
Ya şimdi ben aslında kitabın adını Saygılar Bizden koyacaktım. Çünkü orada benim kitabımda daha çok Türk tiyatrosunun ve sinemasının eskileriyle yaşanmış hoş güzel anıların olduğu bir kitap olduğu için öyle bir şey olsun dedim. Cem sonra bana dedi ki, Cem Yılmaz abi dedi, öyle olunca sanki emekliliğe ayrılıyorsun da Erdi Emerdi'ye gidip yerleşiyorsun. Onun için anılarını yazıp kenara çekiliyormuşum gibi anlaşıldı. Bence onun yerine kitaptaki ilk hikayenin adı olsun dedi. Haşırt the Blackboard. Ben de tamam dedim, onun için ilk ismi Haşırt the Blackboard oldu. O hikayeyi de bana rahmetli Öztürk Serengil Çeşme'de anlatmıştı. Çeşme Altı Yunus Oteli biliyorsun.
Biliyorum.
Ben orada 1985-86 senesinde tiyatrocu ve tiyatrodan olmayan bir grupla birlikte biz Çeşme Altı Yunus Otel'in animasyon su sporları, işte surf, su kayağı, aktivite, karşılama falan filan bütün o işlere bakan bir ekiptik. Otelde öyle bir eğlence oluyordu ki 7-24 otel hep yaşadığı için otel müşterisi asla Altı Yunus'un dışına çıkmıyordu. 2500-3000 kişi geliyor ve herkes otelin içinde. Çünkü sürekli bir aktivite var.
Çok iyi hatırlarım ben. Çok iyi hatırlarım.
O arada da Altın Yunus'un girişinde de sağda solda bir sürü kafe, bar, pub, öyle yerler açılmıştı. Öztürk abinin de bir tane orada barı vardı ve ismi Öztürkeş Çeleş. Onu böyle Grek harfiyle de yazmıştı üstüne. Ondan sonra bize bir gün dediler ki, Öztürk Serengil sizle görüşmek istiyor. Biz de dedik ki, Öztürk Serengil bizle niye görüşmek istiyor acaba? Adamı tanımıyoruz, etmiyoruz. Bir tanışalım dedik. Ekip olarak bunda buluştuk akşam Altı Yunus'ta. Marina'nın üstündeki o yeri bilirsin Altı Yunus'un.
Bilirim.
Öztürk abi geldi böyle beyaz kruvazi ceket, fuları muları falan. falan diye. Meğer derdi şuymuş. Siz dedi burada sürekli aktivite yaptığınız için müşteri içeride kalıyor. Hiç kimse dışarıya çıkmadığı için esnaf perişan vaziyette yavrum. Milletin açlıktan götü örümcek bağladı dedi üze. Arada bir şu güvercinleri uçurur da biz de biraz bakalım yolalım bir yapayım dedi. Bizden yardım istedi. Arada bir repo yapın ki hani bizim turistler de gelsin dükkanımıza falan diye. Sürekli bize gelip giderken işte bu hikayeyi anlattı bana. Haşırt the Blackboard at the Seaside hikayesini. Ben de o hikaye olduğu gibi kitaba yazdım.
O kitapta okuyun o hikayeyi. Muazzam bir hikaye.
Müthiş bir adamdı.
Müthiş bir adamdı. Bir özel istek gelmiş. Ben vallahi bunu bilmiyorum. Ne olursun Tokyo Phoneline ses efekti yapar mısın diye.
Onu yaptım bitti. Tokyo Phoneline'dan Tokyo'dan takip etsinler onu.
Takip edeceksiniz. YouTube kanalından takip edeceksiniz Zafer abinizi.
Biz de Can'la beraber biliyorsun Burada Olan Burada Kalır adıyla YouTube üzerinde bir kanalımız var. Buradan arkadaşlarımıza abone olmaya çalışıyorum. Abone etmeye davet ediyorum. Çünkü orada 45-50 dakikalık hem gündemin içinde hem gündemin dışında eğlenceli geyik hikayeleri yapıyoruz. Bu arada bize yazıp sataşan arkadaşlarımız oluyor, sağ olsunlar. Onların gıyabında konuşuyoruz. Amacımız insanlara 45-50 dakika o işe bir zaman geçirmek. Biz haftada bir yapıyorduk ama şu korona günlerinden sonra çok fazla talep geldiği için, hani insanlar da evde artık kaldıklarından onları eğlendirmek için haftada 3'e 4'e çıkardık.
Ben Can'ı tanımıyorum da, Cem çok eski dostum. Evet. Can nasıl biri?
Çok tatlı, çok tatlı adamdır Can.
Öyle mi? Çok. Yani Cem Yılmaz'ın kardeşi olmak, abisi olmak çok zor bir iş düşündüğün zaman. O da Zafer abisini mi aldı ek olarak?
Vallahi ben Cem'lerin bence ailede genetik olarak bu komedi tarafının çok fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü Cem'in ailesini de tanıyorum. Yani Can, kız kardeşi, annesi Sabah, teyze Arif abi, dayıları Mehmet abi, bunlar gerçekten çok komik insanlar.
Kız kardeşinin ama, Instagram hesabında zaten muazzam şeyler var.
Evet, hepsi gerçekten çok komik insanlar ve doğal olarak da o espri aileye genlerden geçmiş. Can çok sessiz duran ama gerçekten çok kıymetli cevherleri olan bir arkadaşımız. Hatta onunla beraber sahnede biz aynı bu gösteriyi sahneye taşıyoruz. Buradaki bazı hikayeleri anlatıyorum ben orada. Yaşatmaya çalışıyorum. İnşallah şu korona etkinlikleri, şu korona günleri geçtikten sonra gösterimiz tekrar başlarsa seni de davet etmek isterim.
Geleceğim. Başımla beraber bilet alıp gelirim. Evet. Bu arada hakikaten YouTube kanalına abone olun. İnanılmaz keyifli. İnanılmaz bir makara var. Mavra var. Bunu izleyin. Kaçırmayın bugünlerde. Böyle aptal aptal bizim canlı yayınlarımız yerine onları izlerseniz daha keyifli olur. Ben tabii burada bir yorum yapacağım. Haddimi aşarsam özür dilerim. Benim bu ülkede tanıdığım hergelilik çok zor bir iş benim için. Onu adabıyla yapabilen ve kurallarına uyan en önemli adam Sadri Alışık'tı. Ondan meşaleyi almış adam sensin benim için. Benim seninle fazla bir samimiyetim yok. Bunu bilenler bilirler yani. Yağdanlıkçılık yapmam. Ama gerçekten Sadri Baba'nın muazzam ergeleliği sana yansımış. Benim babam da Allah rahmet eylesin. O da öyle bir adamdı. Beşiktaş'ta da futbolcuydu bu arada. Beşiktaş konusuna geleceğiz. 4 sene Beşiktaş'ta oynadı. Canım abim ya da Zafer babam, Sadri Alışık'la aynı filmde oynadın değil mi sen?
Yok, oynamadım ama Sadri abiyle
meyhanede tanışmışlığınız var.
Meyhane değildi. Böyle ya kaktüs mü papürüs mü öyle bir yer vardı Beyoğlu'nda. Tam Yeşilçam Sokağı'nın yakınında. Öyle bir yerde biz 3 tane genç tiyatrocuyken Sadri abi o zaman Amerika'da rahmetli karaciğer ameliyatı falan olmuştu biliyorsun. Nakil ameliyatı geçirmişti. O süreçten sonra evde birkaç zaman dinlendikten sonra zaman zaman Beyoğlu'na çıkarmış eşi dostu görmeye. Biz de tesadüfen öyle bir zamanda denk geldik sohbetine. Ama çok müthiş bir adamdı gerçekten.
Müthiş. Yani eve davet etti mi abi? Onun bir ev seansları varmış çünkü.
Yok, benim yaşım tutmaz ona ama onun ev seansları tabii ki varmış. Bütün eşiyle, dostuyla, rahmetli Ayhan abiyle onlar, Ayhan Işık'la çok dostlular. Onun için de Sadri abi öyle yemeği, içmeyi, sohbet etmeyi, adabıyla sohbet etmeyi, kendini bozmadan öyle insanlarla oturup yemeği içmeyi severmiş. Arıza çıkaran insanlarla olmazdı zaten.
Yani inanılmaz içermiş, hiç sarhoş olmazmış. Mesela böyle hikayeleri var.
Evet, doğru.
Sizin de böyle bir grubunuz var, ev grubunuz var. Hakan Altun, Cemil Alçakal, sen, şarkılar, sazlar, sözler.
Tabii. Bizim de Yeniköy grubumuz var Hakan Altun'un evinde. Yeniköy grubumuzda hatırlarsan Dembaba diye bir Beşiktaş'ın tezahüratını yaptım.
Onunla açtım ben programı.
Eyvallah, sağ olasın. Beni eskilere götürdün. Biz o Dembaba şarkısını Beşiktaş Liverpool'a ilk maçta 1-0 kaybettiği gece yapmıştık hem de. Çünkü inandık Beşiktaş'ın turu atlayacağına. Dedik ki Liverpool gibi bir takım kendi sahasında Beşiktaş'a 1-0 galip. Son 15 dakika sürekli yan pas geri pas, yan pas geri pas yapıyor. Korkuyor bizden. Biz bunları eleyeceğiz dedik. Ona inandık. Onun üzerine biz onu ya şöyle bir söyleyelim derken bir arkadaşımız tesadüfen çekti ama yani herhangi bir yerde yayınlamak amacıyla koymadı. Bizde anı olarak kalsın diye. Bir defa da kaydettik onu. Sonra çok güldük. Hoşumuza gitti. Çocuk dedi ki ya müsaade ederseniz bunu dedi YouTube'dan paylaşayım mı dedi. Paylaştık biz de ne olacak? Abi YouTube'a bir döküldü bu. Bütün Türkiye dembaba diye şarkı söylemeye başladı.
Hakan Altın da muazzam bir adam değil mi? Kalbi çok, altın gibi çok, bir adam. Gerçekten çok, çok özel bir dost. Şimdi ben Beşiktaş'ta büyüdüm. Beşiktaş Çarşı'da büyüdüm. Şöyle bir anlatım var. Derler ki Beşiktaş Çarşı'ya geldiğiniz zaman Kartal heykelini görürsünüz. Karadeniz dönercisini görürsünüz. Ve Zafer Baba'yı görürsünüz. Yani bunların üçüyle mutlaka karşılaşırsınız. Sen bir de sokak adamısın. Sokaklardan besleniyorsun anladığım kadarıyla.
Evet, çünkü sokaktaki insanlarla sohbet etmek, onlarla beraber olmak hoşuma gidiyor. Yani ben de insanların yanlış anlamasını istemem. Böyle hani sırça köşkte büyümüş bir adam değilim. Çocukluğumda da zaten sokaklarda çok gezerdim. Dolayısıyla şimdi bu yaşımda da sokaktaki insanlarla çok fazla eşim, dostum, arkadaşım olan insanlar vardı. Doğal olarak da Beşiktaş Çarşı o anlamda Kadıköy de öyledir mesela. Kadıköy'ün de çarşı geleneği çok güzeldir.
Çok güzeldir.
İnsanlar, müdavimleri vardır. Akşamları gelirler oraya otururlar. Bir kadeh, iki kadeh içki içerler. Yemek yerler, aileler gelir. Sosyal bir hayat olur. Yani o anlamda mesela Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin stadının şehir içinde olması bence çok iyi bir şey. Çünkü insanlar bulundukları semtten stada yürüyebilerek gidebildikleri zaman sosyal anlamda bir maç seyretme zevki olur.
Ama Beşiktaş Çarşı her zaman böyle muazzam enerjisi olan bir yer.
İnanılmaz.
Beşiktaşların dışında da balık pazarıyla, efendime söyleyeyim fırınlarıyla muazzam güzel bir alan. Şimdi sokak kültürü deyince argoyu da iyi kullanan bir adamsın. Sana yakışıyor. Yani nordluk da yakışıyor, argo da yakışıyor. Buradan tabii iki tane argo bildiğini biliyoruz. Romanca da biliyorsun galiba.
Yok ama Roman kardeşlerimden duyduklarım vardır yani. Çok biraz bilirim yani. Onun dışında şey de vardır. Türkçe argo sözlüğü vardır biliyorsun.
Tabii.
Türkçe bir, şurada bir yerde. Bak bunu da arkadaşlarıma tavsiye ederim. Türkçenin büyük argo sözlüğü.
Muazzamdır. Muazzamdır.
Çok. Yani bu mesela çok önemli bir kitaptır. Hatta yazarın kendisi de bir yerde der ki bu kitaba ek olacak bildiğiniz bir şey varsa, yeni bir sözcük eklenmişse, yeni bir şey türetilmişse her türlü katkınızı da beklerim ben. Güncellemek amacıyla tabii.
Tabii bu kadar konuşmuşken gaddici Fethi'den bahsetmemek olmaz. Ne demek abi? Yani ben roman dilinden anlarım. Çok dostum da var. Biz çorcu derdik. Yani evet. Götüren, yürüten anlamında. Gaddici'yi hiç duymamıştım.
Abi gaddici işte tokatçı. Yani anaforcu. Bir şekilde parayı bulan, insanları anında tokatlayan, kendi hayatına göre dalgasını hemen dümeğini uyduran adam demek gaddici. Şurada lafı yeri gelmişken bir şey söyleyeyim. Çok güzel bir şey hatırlattın. Sana teşekkür ederim. Demin mesela televizyonda ilki konuştuk ya. Sinemada da benim ilk oynadığım rol Gaffici Fethi'dir.
Öyle mi? Bilmiyordum ben.
Bak onun da şöyle enteresan bir anısı var. Bir zaman devlet tiyatrolarıyla turne yapıyorduk. Balıkesir'de bir kitapçıya gittik. Dedim ki ya birkaç tane kitap alayım. Bir hafta turnemiz var çünkü. Kitap alırken böyle ipli balya sarılı bir tane kitap gördüm. Üstten ipini böyle baktım. Ağır roman. Metin Kaşan yazıyor. Adama dedim ki ya bu dedim kitap ağır roman mı? Ama dedim biraz ince dedim. Adam da bana dedi ki valla belki içinde yazılanlar ağırdır dedi. Kitabın inceliğine bakma dedi. Dedim baba ben bunu alayım. Aldım. 5-6 tane kitapla otele gittim. Otelde böyle bir yatağın üstüne uzandım. İlk bunda başladım. Başlamamla bitirmem bir oldu. Dedim ki adam muhteşem bir dünya kurmuş. Rahmetli Metin Kaçan'ı da buradan rahmetle anıyorum.
Rahmetle anladım. Sağ olun.
Ve enteresan bir şeydir. Hayalimde ben onun sinema filmini çektim. Dedim ki bundan ne kadar güzel sinema filmi olur. Ve ben bu filmde Gaffici Fethi'yi oynamak istedim dedim.
Hayat.
Çünkü o... Ya orada çünkü mesela Gli Gli Salih var, Sado var, bir sürü rol var. Nedense Gaffi'ci Fethi'ye bayıldım abi. Yıllar sonra AKM'de prova yaparken birisi geldi dedi ki ya Müjdar size ulaşmak istiyor. Sekreterliğe not bırakmış. Beni acil arasın diye. Allah Allah falan. Aradım Müjdar bana dedi ki Zafer'cim biz şu anda İstanbul Kültür Merkezi'ndeyiz. Beyoğlu Emniyet Amirliği'nin tam arkasında bir sinema filmi çekiyoruz dedi. Orada bir rol var dedi Mustafa Uğurlu'yla Mustafa
Altıoklar'la.
Şimdi aklımızdan geçti dedi. Acaba dedi bir dedi gelip görüşür müsün? Hangi filmi çekiyorsunuz dedim. Biz dedi ağır romanı çekmeye karar verdik dedi. Bir durdum dedim hangi rol için dedim. Ya orada dedi Gaffici Fethi diye küçük ama dedi böyle dişi bir rol var. Daha lafını tamamlatmadan dedi ki ablacığım ben geliyorum bekle dedim. Prova bitiminde gittim dedim ki arkadaş ben zaten bunu aylar yıllar öncesinden bu rolü bir kere kontenjanıma almışım. Ben dedim bununla başlamak istiyorum. İyi ki de oynamışım. Çok güzel bir sinema filmi.
Muazzamdı. Muazzam.
Yani şarkılarıyla rahmetli Aysel Gürel'le çalıştık abi. Bundan daha komik bir şey olabilir mi Allah aşkına?
Allah rahmet eylesin ona da. Olağanüstü bir kadındı. Tanımak bana kısmet oldu. Nasip oldu. Çok enteresandı. Ama bu sefer kurtaramayacaksın. Bakın arkadaşlar bu anıları olan ve kitaba dökenler ve YouTube kanalları olanlar anlatmaktan kaçırıyor. Geçen gün Ali Poyrazoğlu ile konuşuyoruz. Onu soruyorum. O kitabımda, bu kitabımda, Ali kitabında olmayan bir şey anlat dedim. Sen de kaçmayacaksın bu sefer. Ağır roman setinden bize bir hikaye anlatırsan anılarımıza kazınır. Kitapta var olan da olsa.
Kitapta var olanlar. Ağır romanda Gaffici Fethi'nin şeye girdiği bir sahne vardı hatırlarlar filmi seyredenler. Üstü açık böyle 1963 ya da 62 model bir şeyle Chevrolet'le açık sarı onunla mahalleye giriyordu. Ve oğlunuzu ibne olmaktan nasıl kurtarırsınız diye megafonla anons yaptığım sahne var. O sahne çekilirken çocuklar arkamızdan koşuyordu arabanın arkasından. Şimdi doğal olarak öyle bir mahalleye öyle bir otomobil geldiği zaman çocuklar işi gücü bırakır ve arabanın peşinden koşarlar zaten. Asistan kızlar da bağırıyorlar. Koşmayın, gelmeyin. Mustafa dedi ki, altıoklar arkadaşlar, arabanın peşinden çocuklar koşar. Sadece Alışık'ın filminde de var, Murat Soydan'ın filminde de var. Bu doğaldır, bırak koşsunlar dedi. Baktım çocukların arasında kavga çıktı. Roman çocukları almak istemiyorlar içeriye. Mahalledeki diğer çocuklar. Roman çocuklar da küçük ve ağlıyorlar. Dedim oğlum ne oluyor dedim. Abi dedi biz dedi romanız diye aralarına katmıyorlar, dövüyorlar. Bana bakın lan dedim. Ben de dedim romanı. Bundan sonra dedim bu ufak çocuklara bir şey yaparsanız vallahi bozuşuruz abi. Bunlar dedim arabanın en önünde olacaklar. Öyle olunca bütün mahalleli beni roman olarak bildi. Roman anneler ben önlerinden geçerken mahallede pencerelere bağırıyorlardı bana. Fethi annen ölsün kurban olurum sana Fethi.
Şu Dukka'yı da anlat Allah aşkına. Dukka'yı da anlat. Senin canlı canlı.
Anlatayım. Şimdi mahalleli doğal olarak roman mahallesi var ama romanların dışında da çok fazla kozmopolit bir yer. O kadar karışık ki. Yani Afrika'dan gelenler bile var. Ve biliyorsun tam Beyoğlu'ndaki o tarla başındaki mahallede çektik biz onu. Emniyet müdürlüğü bizi dört köşeden
koruyor.
16 polisle sürekli çekim sırasında korunduğu halde devamlı mahallede mutfağı oluyordu. Bir bakıyorduk bir elinde döner bıçağıyla yarı çıplak koşturarak bir yere gidiyor. Bir bakıyorduk iki tane kadın saç saça baş başa birbirine giriyordu. Acayip eğlenceli bir mahalleydi. Fena bir yer. Çocuğun biri de arka planda devamlı kapının önünden görünmek istiyor. Kızlar da çocuğu içeriye sokmuyorlar. Diyorlar ya girsene içeri kardeşim avluda görünme diyorlar. Ne var ben de burada duracağım ben de çıkacağım diyor. Kızlar da diyorlar ki arkadaşım giydiğin kostüm dönem kostümü değil. Bununla orada görünemezsin. Çocuk da anlamıyor dönemin ne olduğunu. Ben de izah etmeye gittim. Dedim ki bak kardeşim seni filme çıkaracağız. Ama üstüne giymiş olduğum bu dönem kostümü değil. Çünkü bu dönemde öyle bir marka yok. Bunu çıkar başka bir şey giy gel. Tamam dedi. Gitti içeri geldi Galatasaray forması giydi. Kızlar dediler ki Galatasaray formasıyla olmaz. Niye olmasın Galatasaray değil diye mi almıyorsunuz dedim. Arkadaşım önünde İstanbul Bankası mı ne yazıyordu bir şey var. Reklam almış o zaman. Dedim ki bak o devirde yok. Döneme uygun olsun dedim. Olan bana dedi ki aman be Fethi abi. Şimdi çıkaracağım dukayı koyacağım ortaya. Diyeceksin ki döneme uygun değil. Dönem dukası değil bu.
Ya muazzam. Bunu ya ben kitabı iki kere okudum. Bu ve sevmem öyle bir kitabı iki kere okumayı. Burada inanılmaz gülüyordum. İnanılmaz tatlı geliyordu. Yani yaşıyorsun. Kalemin de çok güzel. Bu yazarlık işi nereden çıktı? Kafada yazı yazmak. Bir kere Kafa Türkiye'nin en önemli dergilerinden biri. Burada yazı yazmak nasıl oldu?
Ya ben Kafadan önce Haber 1903'te yazıyordum. Beşiktaş yazıları yazıyordum. Daha sonra Beşiktaş yazıları yazmaktan, şimdi her hafta yazı yazmaya biraz üşendim, anlatabiliyor muyum? Ondan sonra ben bıraktım. Sonra Çağdaş Tolga Işık beni aradı. Ya dedi ki ben bir dergi kurmak istiyorum. Türkiye'de böyle bir ihtiyaç olduğunu hissediyorum. Bir dergi kuracağım ve şu ana kadar 3-5 kişiyle konuştum dedi. Sen dediğini yazar mısın dedim kardeşim. Ben yazar değilim. Abi sen Haber 1903'te yazıyorsun dedi. Ya dedim orada futbolla ilgili yazıyorum. Burada da dedi kendi yaşamış olduklarını bize anlat. Serbestsin. Ayda bir defa yazacaksın. Kimler var dedim. İşte İlber Hoca var dedi. Ortaylı dedi. Ataoğlu Behramoğlu var. Abi baktım ki abi ben Şampiyonlar Ligi'ni saymaya başladım. Dedim abi ben öyle adamların yanında nasıl yazarım? Yazar diye ortalığa dökülemem. Ya senin de kendine göre bir tarzın var abi. Sen yazarsın. Ben inanıyorum dedi. Ondan sonra Kafa Dergisi'nde yazmaya başladım. Sonra Can Yılmaz da geldi Kafa Dergisi'nde yazmaya başladı. Birlikte Kafa Dergisi diye bir dergi çıkardık. 5. yılımızı geçtik. Yani neredeyse
muazzam bir dergi.
Yani bu vesileyle buradan kendi dergimin tanıtımını da yaparım. Yani.
Evet.
Bu da son sayımız. Hepsi evet. Birbirinden kıymetli arkadaşlarımın çok güzel yazıları var. Hocalarımın, üstadlarımın yazıları var. Şimdi bu karantina günlerinde insanlar evden çıkamadığı için bunları internet yoluyla istediğiniz zaman temin edebiliyorsunuz. Aynı şekilde istediğiniz kitabı da alabiliyorsunuz.
Candaş, de, muazzam bir adam. Kandırdım, Candaş da geliyor önümüzdeki hafta programa.
Gelsin tabii. Yani bir şekilde beni bu kitap yazmaya da Candaş ve Can Yılmaz teşvik ettiler. Onlar beni daha çok ittiler. Abi sen yaparsın, abi sen yazarsın, şunları bir kitap haline getir diye. Yoksa benim yazma tembelliğim vardı. İşim oyunculuk olduğu için. Hani ben haddimi bilirim. O anlamda daha çok yazmaktan ziyade okumayı ya da yazılmış bir senaryo üzerine ahkam kesebilirim ancak. Benim yeteneklerim o kadar. Onun için hep oyuncu olarak kalmak isterim.
Abi bir oyuncu için çok merak ediyorum. Role konsantre olduktan sonra o rolden çıkmak çok zor değil mi? Atıyorum hep Halit Ergenci düşünürüm. Hani yıllarca Kanuni'yi oynadı. Acaba evde de padişah gibi yürüyor mudur? Yani çünkü o psikolojiyi atamıyorsun.
Yok abi atarsın. Onu atamazsan adamı hastaneye yatırırlar. Derler gibi kafayı. Çünkü insan oynadığı rolün etkisinde kalmamalı. Bize konservatuvarda hocamız Cüneyt Gökçer şöyle bir şey demişti. Dedi ki iyi bir aktör oyundan bir saat önce bütün sorunlarını palto gibi gardıroba asar. Oyun bittikten sonra da tekrar o paltoyu ve sorunlarını alır, tekrar yola devam eder. Öyle rolün içinde kalmak, rolden çıkamamak. Yani mesela bir dedin hatıra defteri oynuyorsan devamlı çılgın vaziyette mi gezeceksin? Öyle bir şey olamaz. Çünkü zaten oyunculuğun meslek sırrı budur. Bir role girip o olmak ve o bittiği anda da tekrar kendini...
O elbiseyi çıkarabilmek ama tabii çok zor bir şey dönüp baktığın zaman. Yaşsız bir adamsın. 35 yaşında az bir makyajla adamı da oynayabilirsin. 60 yaşında birini de oynayabilirsin. 75'lik dedeyi de oynayabilirsin. Uzaylıyı da oynayabilirsin. Yaşsız olmak da güzel bir duygu değil mi sanatçı için?
Tabii ama bizim meslekte daha çok yaşlı oyuncuların kıymetli olduğunu görüyoruz. Dünyada özellikle tiyatro oyuncularının yaşlı oyuncular çok daha fazla rağbet görüyorlar. Çünkü canlı performansta 2-2,5 saat oynayabilmek herkesin yapabileceği bir şey değil.
Hayır. Yaşsız olduğun için Ajda'yla mı yarışıyorsun diye soracağım sana.
Yarışmak isterim tabii. Güzel bir örnek.
Bir Ajda Pekkan anısı dinlemişim. Onu dinlemek istiyorum.
Ya şimdi ben bir kere Ajda Pekkan'a hayranım, şundan hayranım. Çünkü kendine çok iyi bakıyor. Yıllar önce ben İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda West Side Story'de Tony oynadım. Şimdi West Side Story'de Tony böyle kolay bir rol değil. Biliyorsun şarkıları bir kere çok zor. Onun için de rahmetli Berkis Aran vardı. Berkis Aran da Leyla Gencer'le birlikte o dönem Türkiye'nin iki büyük primadonnası, operanın büyük divası olarak gösterilen isimler. Berkis Hanım bana dedi ki evladım ben haftada 3 gün sana ders vereyim. Şan derdi evde. Caddebostan'da oturuyordu. Gidiyordum bir saat piyanonun başında kadıncağız bana ders veriyordu sağ olsun. Sesimi açayım diye daha çok. Bir sabah gittim. Benden önce Ajda Pekkan geldi derse. Bir saat ders yaptılar. Sonra iyi günler kolay gelsin dedi gitti. Dedim hocam yeni mi başladı dedim. Yo dedi yıllardır Ajda benden hep şan ders alır gelir. Vay be dedim helal olsun. Çünkü işte kendine bakıyor. Yani fizik olarak hazır. İşte nefesine bakıyor. Yediğine içtiğine dikkat ediyor. Sporluyor. Ses düşmesin diye egzersiz yapıyor. Ses telleri yerinde kaldı. Yani boşa star olmamış. Onun için Ajda Hanım'a da buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Bize çok büyük yardımı oldu onun Arif Bey 216'da.
Bu kitabı okumayan varsa hala haşırtıp Blackboard'u lütfen bir evet. Sadri Alışık Ajda Pekkan anısı var. Onu okuyun. Gerçekten muazzam. Sadri Baba'nın duruşu, esprisi onu okuyun artık. Biz de burada şeyini çıkarmayalım kitabın hepsini anlattırıp. Ben demin sana televizyonu sorarken ilk televizyonla tanışman nasıl diye televizyonu ilk gördüğün günü sormuştum aslında. Sen çok güzel konuyu açtın. İlk televizyonu gördüğünü hatırlıyor musun eve geldiğini?
Vallahi sanıyorum 72 ya da 73'lü yıllardı. Bize de televizyonu Almanya'dan mahalle bakkalımız Necati abi getirmişti. Nordman'de o zaman markası. Hatırlar mısın? Böyle
hatırlamaz olur muyum Nordman?
Plastik. Nordman de marka bir televizyon getirmişti. Onu getirip kurdular eve. Dayımın oğlu falan da yardım etti. Büyük borular morular çatılara çıktı. Kablolar çekildi. İyi çekiyor, karnı gösteriyor diye arkasına tencere kapağını, alüminyum tencere kapağını vidayla çanak anten gibi montelediler onu. Sonra taktık ve birdenbire görüntü çıktı. Siyah beyaz ama inanılmaz büyüleyici bir şey. O anı hakikaten çok iyi hatırlıyorum. Yani... Ahmet anneannem dualar ediyordu. Bismillah, bismillah diye kadın. Çünkü hayatta ilk defa gördü. İki dünya savaşı görmüş bak. Birinci dünya savaşını görmüştü anneanne. İkinci dünya savaşını görmüştü. 1900 doğumluydu. Ve 1970'li yıllarda o kadıncağız birdenbire televizyon denen bir aygıtı gördü. Gidip yandan içine bakıyordu insanlar orada mı diye.
Annelere babalara evlat gelmiş gibi, sana da kardeş gelmiş gibi bir hayat senin deyiminle. Doğru mu?
Abi inanılmaz çünkü haftada 3 gün yayın olurdu ve 3,5-4 saat sürerdi. Ta askerler Anıtkabir'de yürüme bitene kadar seyredilir. En son televizyonunu kapatmayı unutmayınız yazardı. O zaman kapatırdık televizyonu. Şimdi herkeste de televizyon olmadığı için bütün komşular merak edip her akşam bize gelirlerdi. Evin önünde var ya 25-30 çift ayakkabı olurdu. Herkes içeride oturup böyle deli gibi televizyona bakardık saatlerce.
Sonra herkese yavaş yavaş gelmeye başladı. Ve Zafer abinin deyimiyle kavgalar başladı. Benimki daha iyi. Seninki daha iyi. Benim evladım daha iyi değil mi?
Abi televizyonla bak bizden başka televizyonla nazar boncuğu takan başka bir toplum yoktur.
Şey var mıydı? Karabiçe ya da tığ işi örülüyordu değil mi sizin zamanınızda da?
Tabii yani mesela bazen onun üstünü böyle tamamen kapatacak tığdan örtüler yaparlardı. Kenarına muhakkak bir nazar boncuğu koyarlardı ki nazar değmesin televizyonumuza diye. Ve hep şu konuşulurdu hatırlar mısın? Televizyon çıktı, artık sinema ve tiyatro öldü derdi.
Öldü. Doğru.
Şimdi yavaş yavaş televizyonun ölmesine tanıklık ediyoruz. Çünkü insanlar daha çok internet üzerinden takip etmeye başladılar. Biz de mesela TRT'de bir dizi yapıyoruz Tutunamayanlar.
TRT'de.
Evet ve Tutunamayanlar dizisi benim takip ettiğim kadarıyla gençler tarafından çok seyrediliyor.
Bayılıyor.
Fakat evet. Gençler daha çok internet üzerinden izlemeyi Oradan takip etmeyi tercih ediyorlar. Evet. Reklam. Daha çabuk seyredebilmek için.
Bu korona dönemini atlattıktan sonra eğer bir agorafobi başlarsa, insanlar kalabalık yerlere gitmekten çekinirse, sinema sektörü etkilenecek mi?
Etkilenmez olur mu? Şu anda sinema sektörü, tiyatro sektörü, canlı performans yapan ve taze servis yapan bütün müesseselerin hepsi zor durumda. Çünkü sinema salonunu dolduramazsan boş salonda sinemayı mı oynatacaksın? Ya da bu sinema salonunda 20 kişiden fazla adamı sokmadan 400 kişilik yerde sinema filmi seyrettir diyeceksin. Ya da kişiler ayrıca gelip sinema filmini seyredebilecek parası olan diyecek ki ben bu salonu komple kapattım.
Kapatıyor.
Öyle bir sinema filmi seyrettir. Yani. Onun için de bunun bir geçiş süreci olacak. Önümüzün yaz olması bir kere avantaj. Yani bunu da şey anlamında söylüyorum. Hani sıcak olunca virüs ölüyormuş bilgisiyle değil, giderek bu ivme aşağıya doğru gidecek.
İnşallah. İnşallah. Giderek
aşağıya doğru gidecek. İnanıyorum.
Tabii bir anlamda da bir şeyler, ne diyeyim, elemine olacak, doğal seleksiyon olacak. Kamyonunu satan film yapamayacak artık. Evet. Herkes yapımcı olmaya başlamıştı. 2 milyon lira gibi bir bütçesi var en kötü filminde, değil mi? Doğru biliyorsam. Herkes yapımcı olmaya başlamıştı. Daha az öz ve güzel işler ortaya çıkabilir. Dün mesela biz Blue TV'de Bozkır'ı izledik. Tek günlüktü. Yani belki o tip bir şeyler olabilir. Film festivalini ekrana taşıyorlar. Kim bilir, evet. 20 liraydı izlemek. Muazzam bir filmdi. Gerçekten muazzam bir filmdi. Onun için diyorum ki bir şeyler değişecek herhalde. Sinema sektöründe de değişecek.
Artık değişecek. Evet.
Mısır'la kolayla olmayacak.
Zaten o Mısır ve kola hikayesiyle Türk sineması böyle bir bocalama dönemi yaşadı. O verilen ara pek iyi gelmedi. Onun dönüşünde de istenilen bir performans yakalanamadı. Bir de bundan sonrasında insanları sinema salonuna sokabilmek için gerçekten iddialı işler yapmak durumunda kalacak herkes. Ben öyle düşünüyorum.
Belki ve kalite yükselecek.
Tabii. Bu arada biliyorsun bizim kara komik filmleri.
Ben bayıldım. Herhalde bende sorun var. Belki de Cem'in yaptığı en güzel filmdi. Eski Yeşilçam filmlerinin ruhunu verdi bana. Herhalde bende sorun var.
Estağfurullah. Ben de onunla ilgili mesela sosyal medyadan bana çok dönüş aldım. Büyük bir çoğunlukla şunu söylüyor. Abi ya biz bu filmi niye sinemada seyretmedik? Bize zamanında bunlar komik değil demişlerdi. Biri komikmiş, öbürü güzel filmmiş ama. Ya şimdi böyle bir şey olabilir.
Yani
bir
şey söyleyeceğim. Kara komik 1 de 2 de benim uzun zamandır. Yani sanki Netflix'e çekilmiş. Netflix'e izledikleri zaman bayılıyorlar. Eski evet. Türk filmleri update edilmiş ve muazzam bir iş çıkmıştı. Ama işte troller bu maçı kazandılar. Çok önemli mi? Önemli değil. Cem de bunu anlatıyor zaten. Benim için önemli değil diye. Peki bu kış projesi var mı sizin Barcelona'nın? Sizin ekibin yeni filmleri var mı?
İşte aslında yeni bir şey yapabilirdik de şimdi bu artık bu korona alarmından sonra zannediyorum bu yazda kimse kolay kolay bir şey yapamaz. Çünkü insanlar mevcut halde filmlerini bitirenler bile daha vizyona koyamadılar.
Evet.
Ellerinde kaldı. Yani çünkü sinema salonları kapalıysa ne yapacak filmleri? Onun için de bu yaz kimsenin kolay kolay sinema filmi yapabileceğini zannetmiyorum.
Ya James Bond bile vizyona giremedi. Düşündüğün zaman tabii. Adamlar 3 yıldır falan çekiyorlar herhalde.
Ya James Bond şimdiden James Bond Corona 19 diye film hazırlıyorlar.
Hazırlamışlardır. Tabii.
Yani.
Kaç dakikamız var senin? 10 dakikamız var. Daha konuşabiliriz 10 dakika. Bu arada demin evde yapılan müzikten bahsederken Zafer abinizin çok iyi vurmalı sazlar çaldığını öğrendim. Nefis, darbuka, tef hepsine eşlik ediyormuşsun Hakan Altan'a. Doğru mu?
Doğru, sağ olasın.
Sesin de çok güzelmiş abi. Şarkı söyleyemeyeceğim, korkma. Sesinde dededen mi geliyor bu iş?
Galiba dedemden ve babamdan geliyor. Benim dedem rahmetli Erzurumlu bestekar Kemane Haydar Bey. Ve o Haydar Terhüler soyadıyla biliniyor. O devirde biliyorsun eski sanatçılar hep böyle kendilerine takma bir soyad eklerlermiş. Şençalar gibi. Mesela Kadri Şençalar da çok yakın dostuymuş dedemin. Dedemin çok önemli besteleri vardır. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek dedemin türküsüdür. Şapak söktü yine sunam uyanmaz dedemin türküsüdür. Yaklaşık 45 tane eseri var dedemin. Onları benim amcamın oğlu bakıyor. Pelin işlerine falan filan. Kim okuyor, kim söylüyorsa diye. Ben de babamdan daha çok şarkı söylemeyi öğrendim. Çünkü babam hep şarkı söylemeyi çok seven bir adamdır. Ve çok da güzel sesi vardır. Şu yaşta bile Allah uzun ömür versin çok güzel söyler. Sonra konservatuara gidecek. Konservatuarda batı eğitimi. Klasik batı eğitimi üzerine dönüyorsun. Hayatında ilk defa opera, klasik batı müziği gibi farklı ve kıymetli sanat dallarının da olduğunu fark ediyorsun. Öyle olunca müzik kulağın biraz daha farklı bir yere gidiyor. Biraz da sesin varsa çalışıyorsun. Ama ben iddialı değilim ama doğru sesten söylerim. O...
Baban da Mustafa Keser gibi repertuarı çok genişmiş.
Ya fena. 4000 tane falan şarkı türkü bilir babam. Yani bunu söylediğin zaman hemen söyler.
Güzel. Ben onunla tanışayım bari oldu olacak. En iyisi olur. Geliyor mu hiç Hakan'ın evine? Hakan Altın'ın evine geliyor mu?
Yok, onlar Bursa'da yaşıyorlar. Duyamadım, tam anlamadım.
O, sizin eve geliyor mu? Hakan Altın'la yaptığınız eğlencelere, fasıllara, müzik sohbetlerine hiç getirdin yok mi?
Yok, ben Hakan'a bir hatırlatayım. Bursa'da yaşıyor.
Olsun, getiririz. Eyvallah,
Bursa'da yaşıyor.
Getiririz. Son Bursa'da bir... getiririz. Kapatmadan önce gene bir Öztürk Serengil'e dönmek istiyorum. Ama bu sefer Fatma Girik'le beraber dönmek istiyorum. Muazzam bir kumar hikayeleri var kitapta da.
Çok, çok. Yani Türker abi demişti ki bir gün, Türker İnanoğlu, sevgili Türker abim dedi ki, Türk sinemasında en çok parayı Öztürk Serengil kazanmıştır. Ama kazandığı bütün parayı kumarda yemiştir.
Evet.
Öztürk abi de bir gün Beyoğlu'nda bunu ben Fatma ablaya da sordum, Fatma Giri'ye. Beraber dizi yapmıştık yıllar önce. Evet, doğru demişti. Bunlar Beyoğlu'nda bir yapımcının ofisinde barbut atıyorlar. Kumar oynuyorlar. Fatma abla da senaryo almaya gelmiş aynı ofise. Kapıyı bir açıyor. Bunları yakalıyor. Ne yapıyorsunuz lan burada diyor. Öztürk abi demiş ki üniversiteye çalışıyoruz. Fetör. Görmüyorsun kumar. Ben değil. Fatma abla demiş ki bana da öğretin lan nasıl oynanıyor bu. Bunlar da anlatıyorlar. İşte yok bir bir alır, iki bir verir. Kurallarını anlatıyorlar bana. Fatma abla demiş ki oğlum ben böyle üç verir, üç üç alır, beş beş alır bunları bilmem. Ben de bir parayı koyarım. Zar alır atarım. Kazandım mı kaybettim mi siz bana söylersiniz. Zaten üç erkek bir olup eğer beni söğüşleyecekseniz sizin karakterinize yazıklar olsun demiş. Bunlar da ayıp ediyorsun. Fato buyur falan demişler. Fatma abla zarları bir eline almış. Rahmetli Öztürk abi diyor ki barbutta el vermemek diye bir şey verdir. Hep attığıyla aldı. Hep attığıyla aldı. 20 dakikada donumuzu bağladı. 5 kuruş para kalmış buna. Çantaya koymuş, sığmamış naylon torbaya falan filan. Fatma abla gittikten sonra yapımcının işlerine bakan işte o adamı birdenbire eyvah ben yandım demiş. Ne oldu lan? Ya demiş yarın filme başlayacaktık. Patron bana avans verdi. Ben o avansı olduğu gibi Fatma ablaya kaptırdım. Öztürk abi demiş ki bana niye alıyorsun lan? Git FETÖ'ye hele. Adam koşmuş Fatma ablayı Beyoğlu'nda bir sokakta yakalamış. Abla kurban olayım. Çoluğumun çocuğumun nafakası. Ben de şeytana uydum oynadım falan. Fatma abla buna bir sağlamlıkça. Ulan sen o deli Öztürk'e ne bakıyorsun? Yerimde 4 tane film çekiyor demiş. Senin etin ne, budun ne, sen kimsin, kumar oynamaksın. Kaç lira aldım ben senden? Şu kadar aldım. Fatma abla demiş ki bak bunu çocuğunu çocuğunun hatırında sana veriyorum. Ama bana Kur'an Musab üstüne yemin edeceksin. Allah'ın üstüne bir daha kumar oynamayacaksın. Tövbe mi lan? Tövbe ablacığım demiş. Ondan sonra diyor herif diyor çayla kahvesine çay bile oynayamadı. Kumar oynayamadı diyor. bitti.
Muazzam kadındır, muazzam. Evet. Şişli Belediye Başkanlığı zamanında tanımıştım ben. Evet. Harbi, diyemedim, harbi kadındır.
Bak, pırlanta gibi yüreği vardır. Altın Olur'da dizi çekerken hava bir soğudu. İnsanlar da, biz baharda gittik oraya. Herkes böyle hafif şeyler almış, giymiş. Hava, kış havası oldu bir anda. Kardeşiyle beni aldı. Dedi ki gelin lan benimle beraber dedi. Günay'la, erkek kardeşiyle. Gittik arabayla, bizi Burhaniye pazarına bir yere götürdü. Pazarda bir Türk kamyonu var. Adamlar oraya böyle komple konfeksiyon atölyesi gibi yapmış. Satıyorlar. Bütün ekibe isimlerini biliyor. Bedenlerini tahmin ederek herkese kaban, mont, kaban, mont aldı. Bizi dedi ki götürün bunları çocuklara da. Kendi cebinden alıp verdi bunlar. Prodüksiyondan da değil. Onu güzel ellerinden öperim. Çok mübarek kadındır.
Çok mübarek kadındır. Gerçekten ve yürekli kadındır.
Çok.
Allah güzel ömür versin ona. Abim çok teşekkür ediyorum. Soruları Vallahi. Var. Ben onlara bir cevap vereyim senin adına. Kitap Eyvah. Geliyor, yeni kitap. Eğer izlerseniz yarın zaten Instagram'da olacak. YouTube kanalımızda olacak. Aynı şekilde Apple'a da yüklüyoruz. Konuşmalarımız maşallah bugün 8. oldu en çok dinlenenler arasında. Canınız sıkılıyorsa sevgili Can Yılmaz'la Zafer Baba'nın muazzam bir YouTube kanalı var. İzlemenizi şiddetle öneriyorum. Gülmek parasız, keyif bol. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Ben de yarın Sermiyan Midyat var. Cumartesi vazgeçilmemizimiz, benim başımın tatlı belası Ali Poyrazoğlu'yla Büyüklere Masallar var. Pazar günü Refika ile yemek tariflerini konuşacağız. Hepinize kucak dolusu sevgiler olsun. Ağzına sağlık canım abi.
Sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum.
Çok çok mersi.
Eyvallah. Sağ olun.